Merhaba sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programıyla huzurlarınızdayız. Bendeniz Talha Polat ve her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bizlere sorularınızı 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattından gönderebilirsiniz. Bizler de bu sorularınızı hocamıza iletir, kıymetli cevaplarını sizlerle buluştururuz efendim. Evet muhterem hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, Allah razı olsun.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, çok şükür. Bu günlere, bu gecelere ulaştık. Allah daha mutlu bir şekilde nice diyelim senelere, nice beratlara, nice Ramazanlara ulaştırsın.
Amin, amin
ve
hocam.
Bu günlerin hürmetine Müslümanlar arasında bir birlik dirlik inşallah.
İnşallah hocam.
Hasıl olur. Ve ezilen Müslümanlar da kurtuluşuna vesile olur inşallah.
İnşallah hocam. En yakın tarihte inşallah İttihad-ı İslam'ın kurulması duasıyla. Değerli hocam, malumunuz üzere bugün Şaban ayının 14. gecesini, 14'ünü 15'ine bağlayan geceyi, yani Berat kandilini idrak edeceğiz. Peki Berat gecesinin hocam özelliği, kutsiyeti nedir sizlerin?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bundan önceki programlarımızdan birisinde, zannediyorum geçen programında, Şaban ayıyla ilgili biraz konuşmuştuk. Berat gecesi Şaban ayının tam ortasında, yani 14'ünü 15'ine bağlayan gece. Ve bu ay, Şaban ayının Müslümanlar arasında mübarek görülmesi, daha farklı bir yoğun ibadet yapılmasının sebeplerinden birisi de Berat gecesinin bu ayın içerisinde olmasıdır. Şimdi bu berat demek Türkçe'de kullanırız. Yani bir kimse mahkemede berat eder, suçsuz olduğu ortaya evet. çıkar. Veya borcunu ödemiştir, o ibra olunur. Yani Türkçe'de bu berat kelimesi kurtulma, yani bu anlamda kullanılır daha çok. Ama bu geceye, yani Şaban ayının ortasındaki bu geceye Arap dilinde berat denmez. Şaban'ın yarısı denilir.
Şaban'ın yarısı.
Şaban'ın yarı gecesi denilir. Ama sonuçta bu bir isimlendirmedir. İsimlendirme. Sonuç aynıdır. Yani bu Şaban ayının 15. gecesi Müslümanlar açısından önemli bir gece. Niye önemli? Bir defa Şaban ayı önemli dedik. Çünkü Peygamber Efendimiz bu ayda çokça oruç tutardı, ibadet ederdi. Berat önemli çünkü Berat gecesiyle ilgili de Peygamber Efendimiz'den müjdeleyici haberler var çok değerlendirene. Bu bizim sağlam hadis kaynaklarına da girmiş. Mesela bir hadiste Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hak Berat gecesini, yani Şaban'ın 15. gecesi rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayışınca ve daha fazla kişiyi bağışlar. Şimdi Kelp kabilesi o zaman hayvanı çok olan bir kabile. Yani burada o kadar çok insanı bağışlar ki Cenab-ı Hak bu gece. Bu kinaye. Yani çokluktan kinaye. Öyle deriz ya.
Evet.
Yoksa tutup da insanlar Kelp kabilesinin koyunlarının kıllarını sayacak halleri yok. Ama Cenab-ı Hak bunu biliyor. O da mümkün tabii, bu doğru sarih bir ifade olması da mümkün. Bu kadar kişi affedilecek çok. Ki bunu hadis-i şerif söylüyor, Peygamber Efendimiz'in hadisinde bu oluyor. Bir başka hadis-i şerif de buyuruyor ki Şaban'ın ortasında geceleri ibadet ediniz, gündüzleri de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, yani sabaha kadar, yok mu benden af isteyen onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim. Yok mu şöyle yapan, yok mu böyle yapan onun isteğini yerine getireceğim buyurur. Bu da aynı şekilde bizim sağlam hadis kitaplarımızda yer almıştır. Demek ki o zaman bu gecenin özelliği ne oluyor? Af gecesi oluyor, bağışlanma gecesi oluyor. Ve bizzati Peygamber Efendimiz bu hadise göre kendisi gündüzü oruç tutulu olmasının, gecenin de ibadette geçirilmesini tavsiye ediyor. Peki Berat gecesi hangi gecedir? 14'ünü 15'ine bağlayan gece.
Evet.
Gece o. Peki bunun günü, gündüzü ne zaman oluyor? Ertesi günü oluyor. Yani o zaman bizde genelde şöyle bir şey var. Böyle mübarek gecelerde öncesinde oruç tutulur.
Evet.
Aslında o gecenin sonunda oruç tutuluyor. Çünkü gün akşam güneşin batmasıyla başlıyor. Mesela perşembe gün akşam güneş battığı anda cuma gün giriyor. Ve cuma namazı onun gündüzünde kılınıyor.
Yani Şaban'ın 14'ü değil de bizim aslında
15'i. Ama 14'ünde de tuttuk, zarar mı ettik? Hayır. Hayır. Elbette. Peki ne yapalım bu gece? Zaten hadis söylüyor ne yapacağımızı. Bir, diyor ki gündüzünü oruçlu geçirin, gecesini ibadetle. İbadet ne? İbadet namaz, ibadet Kur'an-ı Kerim okuma, ibadet tesbihat,
zikir,
ibadet tevbe istiğfar. Bunlar yapılır. Bunlar yapılır. Peki bu geceye mahsus özel bir ibadet var mı? Özel. Şimdi kesin kaymaya dayalı böyle bir ibadet yok. Yani sen istediğin kadar namaz kıl. İstediğin kadar Kur'an-ı Kerim oku. İstediğin kadar tövbe istiğfar et, dua et. Tamam. Ama illa şu kadar, bu kadar yok. İmam Gazali, şimdi şuna itiraz gelebilir bize. Ama Gazali diyor ki her rekatında 11 İhlas okumak suretiyle 100 rekat namaz kılma tavsiye ediliyor diyor. Hmm. Evet, Gazali bunu söylüyor. Ama bunun kaynağı olarak sağlam bir kaynak görülmüyor. O yüzden genelde İslam ulemasının kabulü Gazali'nin bu isnat edilen bu şey değil. Yani bir kayıt sınırlama yok. İstediğin kadar namaz kıl, istediğini oku. Çünkü zaten serbest bırakmış Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Mesela biz namaz kılarken Fatiha suresinin dışında herhangi bir sureyi illa şunu okuyacaksın diye bir şey var mı? Yok. Fekra'u ma teyessere minhu diyor ayette. Kur'an'dan size kolayınıza geleni okuyun.
Özellikle hocam bu tesbih namazı böyle özel gecelerde kılınma adeti var.
Şart burada değil, kılınabilir. Yani tesbih namazını da Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş.
Evet.
Demiş ki işte haftada bir, değilse ayda bir, değilse senede bir, değilse ömürde bir. Bunu tavsiye etmiş. Var bu ama bu o da bir ibadettir. Dolayısıyla bu mübarek gecelerde yapılabilir. Ama bu yapılması şarttır anlamında değil.
Eyvallah.
Tabii bu geceler ihya edileceğine göre o ibadeti yaparak da ihya ediliyor.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir sorumuz var hocam. Cemaatle namaz kılarken Hanefi mezhebine göre içimizden Fatiha ve Zamm-ı Sure okumanın hükmü nedir? Yani imamla beraber
okumak diyor. Okunmaz. Önce onu söyleyelim. Yani cemaatle namaz kılarken imam okur, cemaat okumaz. Hiçbir şey okumaz. Hanefi mezhebine göre. Çünkü bizim Peygamber Efendimiz'in hadislerinde kıraatul imam, kıraatul mü'tem. Yani imamın okuması aynı zamanda cemaatin de okuması demektir.
Evet.
Buyurun. Bir de zaten sesli olarak okunan namazlarda Kur'an-ı Kerim'i dinlemek şeydir, görevdir, dinlemek. Şu ayet-i kerime onu söylüyor. Ve idâ kureyel Kur'an'ı feslemûle. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin diyor. O açıdan Hanefilere göre okunmaz. Peki okursa ne olur? Tahrimen mekruh kabul ediliyor.
Mekruh kabul ediliyor.
Diğer mezheplerde var. Mesela Şafii mezhebinde Fatiha suresi okunur. Cemaat okur kendisi arkasında imamdan. Gizli namazlarda, gizli okunan namazlarda başında hemen Fatiha'yı okur cemaat Şafii mezhebine göre. Ama o cehri olan, yani açıktan okunan namazlarda imam Fatiha'yı bitirdikten sonra birazcık ara verir ve o arada Fatiha'yı okurlar.
Evet.
Bu Fatiha'ya mahsustur bu. Ama gizli okunan namazlarda diğer surelerde mesela okunabiliyor Maliki mezhebinde falan da, ama Hanefi mezhebinde okunmaz.
Hanefi mezhebinde bir de şöyle bir durum var hocam. Bazı kimseler diyor ki işte İmam Ebu Hanife bu konuda mekruh demişler ki işte İmam Muhammed sıkıntı görmemiş. Ben onun fetvasını uygun görüyorum gibisinden.
O ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Olabilir, yapabilir. Yani şimdi Şafiler niye Fatiha okumayı farz görüyor onlar?
Yani imamla beraber okumayı.
İmamla ya, Fatiha okunması namazda farz. Hmm. Hanefilerde vacip. Neye farz? Şafilerde işin şimdi şeye gidersek. La salate illa bi fatihatil kitap diyor hadiste. La salate illa bi fatihatil kitap. Yani fatihatul kitap olmadan, ki o Fatiha elhamdır.
Evet.
Namaz olmaz. Ha, şeyde Hanefilerde neye dayanıyor? Ayet diyor ki kolayınıza gelenle okuyun. Ama Fatiha deyince o âm hükmü tahsis etmiş oluyor bu. Bu şey hadis şeydir. Zanni bir delildir. Müfret şey ifrat hadisi dediğimiz hadisler, evet, zanni bir delildir. Şey ayet kat'i bir delildir. Zanni bir delil kat'i bir delili tahsis etmez.
Hı. Önüne geçemez.
Önüne geçemez. Kayıtlayamaz. O yüzden Kur'an, madem ki Kur'an-ı Kerim kolayınıza gelen okuyun demiş. O zaman illa Fatiha okumak şart değil, ama peygamberimizin hadisi de var. Onu da dikkat alarak vacip diyor Hanefiler. Ama imamın okumasını veya tek başına namaz kılan kişinin okumasını, imamın arkasındaki cemaatin okumasını değil. Çünkü demin söylediğim gibi hadisler var. Kıraatul imam, kıraatul mü'tem. Yani evet, imamın okuması aynı zamanda cemaatin de okuması yerine geçer. Hı. O var bir. Başka bir hadis var. El imamu daminun vel müezzinu müstemenun. Yani imam kefildir cemaatin namazına. Dolayısıyla imamın namazı sağlamsa, doğru ise cemaatin de doğru. Sağlam.
Teşekkür ediyoruz hocam. Şöyle, fıkha göre imamet sıralaması nasıldır diye bir soru göndermişler.
Niye buna fıkha göre demişler acaba?
Yani bilemiyorum.
Yani İslam'a göre dememişler. İyi de evet, yapmışlar öyle.
Fıkha göre demişler.
Şimdi tabii bu namaz peygamberden sonra gelmiş değil. Miraç gecesinde malum farz kılındı. Ve camide kılındığı zaman Peygamber Efendimiz imamlık yaptı. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra camideki cemaata halifeler imamlık yaptı. Genelde o yerin amiri imamlık yapıyor. Yani halife oradaysa halife kıldırıyor namazı.
Hmm.
Halife yok, vali varsa vali kıldırıyor genelde. Ama bir de oluyor ki insanlar, bunlardan birisinin olmadığı bir cemaat var. Yani bir cemaat var, cami var. Bu kırda da olabilir, şehirde de olabilir. Orada şey, yönetici yok. Yani vatandaş var. Bunlardan kim imam olacak? Zamanımızdaki camilerde imam imamlık yapıyor. Yani devlet görevlisi imamlık yapıyor. Eskiden devlet görevlisi imamlık yoktu. Yani toplum içinde en layık olan gidip namazını kıldırıyordu.
Hı.
Cemaate imamlık yapıyordu. Peki kime öncelik var burada? Şimdi bir defa imam güvenilir olmalı.
Hı.
Yani cemaat imamın kıldırdığı namazın sahih olduğu veya işte makbul olduğu kanaatinden olmalı.
Hı.
Bunun için de imamda aranan vasıflar var. Nedir o? En üst seviyede alim olması lazım.
Evet.
Toplum içerisindeki en alim kişi namaz kılmaya en layık kişidir. Bu bir.
Bulunmadığı takdirde. Ha,
o yoksa kari olanı. Yani Kur'an-ı Kerim en güzel okuyanı. Bazıları ikisini beraber tutarlar.
Hı.
Ha, o da yoksa o zaman günahlardan en çok kaçınanı. O da yoksa en çok sevap amel, iyi amel işleyen. Bak, günahtan kaçınma iyi amel işlemeden önce geliyor.
Önce geliyor.
Niye? Çünkü şöyle bir kural var. Def'ul mefasit evlâ min celbil menafi diye. Yani kötülükleri savmak, def etmek menfaati teminden önce gelir. Ha. Günahlardan en çok sakınanlar. Şimdi bunda da eşit iseler insanlar, daha yaşlı olanı, o imamlığa layık olur. Onun dışında bazı uçuk kaçık diyebileceğimiz türden öncelikler var. Mesela başı büyük olan demiş. O niye öyle, onu bilemiyorum ben. O yüzden uçuk kaçık dedim ona. Bazı kitaplarda bu ve hatta bundan daha diyelim ki kabulde zorlanacağımız öncelikten sıralanıyor.
Evet.
Onlar pek şey değil. Kayda değer değil.
Şimdi şöyle bir soru var hocam. Bunu sanırım genç kardeşlerimiz sormuşlar. evliliğe engel olmanın hükmü nedir diye bir soru iletmişler bizlere.
Şimdi evliliğin hükmü ne? Yani insan bir defa evet evlilik fıtri bir şey. Yani Cenab-ı Hak bunu böyle yaratmış. Neslin devamını istiyor. Yeryüzünde insanların olmasını murat ediyor. Bu üremenin de iki yolu var. Bir hayvanlar gibi rastgele.
Evet.
Bir de insanlar gibi evlilik yoluyla, nikah yoluyla. Tabii bu evlilikte, nikahta nesiller bellidir. Efendim, eşler arasında ülfet, muhabbet, destek vardır. Mesela şimdi günübirliğine affedersiniz, bir birliktelik yaşayan insanla bir ömür boyu birliktelik yaşadığı insan aynı ülfet, aynı sevgi, muhabbeti evet. taşımazlar. İşin bu yönü var. Bir de günaha engel olur evlilik. Günaha engel olur. Evet. O yüzden Kur'an-ı Kerim de tavsiye ediyor evliliği. Peygamber Efendimiz de tavsiye ediyor. Mesela Kur'an'da "Fenkihul eyyama minkum" diyor. Sizden bekarları evlendirin. Tavsiye bu. Peygamber Efendimiz diyor ki sizden gücü yeten evlensin. Ey gençler, sizden gücü yeten, yani maddi durum evet. imkanı yerinde olanlar evlensin. Evlenemiyorsa oruç tutsun. Çünkü o, onun kötülüğe gitmesine engel olur bu oruç. Yani birinci derecede evlilik tavsiye ediliyor. Peki evliliğin hükmü ne? Bazen vacip olur. Bazen sünnet olur. Bazen de mekruh olur. Hatta bazen haram bile olabilir evlenmek. Ne zaman vaciptir? Tevakkan hali deriz biz ona fıkıhta. Tevakkan.
Tevakkan.
Tevakkan.
Tevakkan.
Fıkıh bir tabirdir bu. Yani.
Nedir hocam?
Aşırı şehvet düşkünlüğü. Yani bir insan aşırı derecede şehvete düşkün. Şayet evlenmezse zinaya gitme ihtimali çok büyük.
Buna vacip oluyor evlenmek.
Bunun eğer başka engel yoksa vacip oluyor. Kişi mutedil. Yani yaratılışı mutedil. Yani evlenmez, evet normal bir erkek olarak veya kadın olarak tamam ama böyle evlenmediği takdirde günaha gitme endişesi yok. Bunun evlenmesi sünnet. Çünkü peygamberimiz en nikahu sünneti ve men ragibe an sünneti feleyse minni diyor.
Evet.
Yani nikah benim sünnetimdir. Benim sünnetimden uzak karşı çıkan kişi benden değildir diyor. Benim yolumdan değildir diyor. Eyvallah. Sünnettir o. Ha, bazen öyle olur ki mekruh olur. Yani adam evlendiği zaman aileyi geçindirecek durumda bir geliri yoktur. Veya kendisinde bulaşıcı hastalık vardır. Bunun evlenmesi mekruhtur. Veya bazen haram bile olur. Veya adam çok huysuzdur. Evlendiği zaman karısına eziyet edecektir, işkence yapacaktır. Böyle birinin evlenmesi ise mekruh veya haramdır. Şimdi buna göre evliliğe engel olma hangi durumdaki kişiye engel oluyorsun? Yani birinci durumdakine mi? İkinci durumdakine mi? Üçüncü durumdakine mi?
Evet.
Ona göre hüküm değişir. Yani eğer evlenmeye biz vacip diyorsak, vacibe engel olmak günah olur.
Günahtır. Evet.
Ha, mutedil olan bir kimsenin evlenmesine sünnet diyorsak, evlenmesine, ona engel olmak, sünnete engel olmak demektir. Ama evlendiği zaman şeyse eğer bir adam evliliğin gereklerini yerine getiremiyorsa hem fiziki olarak, bedeni olarak hem de maddi olarak veya eşine zarar verecek birisi ise o zaman onun evlenmesine engel olmak sevap kazandırır.
Evet. Eyvallah.
Tamam. Ama şu var burada yine Efendimiz kolay olanı tercih edin tavsiye ediyor.
Ne demek hocam?
Kolay olan külfetsiz olan.
Külfetsiz olan.
Yani maalesef zamanımızda bu sıkıntı yaşanıyor.
Evet.
Yani evlenen insanlar bir düğün kuracaklar. Yani, tabiri caizse
bizim eskiden öyledi.
Öküzünü satarak çocuk evlendirenler oldu.
Evet.
Niye? Tabii eskiden haliyle milletin otomobili yoktu. Öküzü vardı, öküzü nesip sürerdi. Ben bizim köyde biliyorum, oğlunu evlendireceği zaman adam iki öküzünden birini satmıştı. Halbuki çok da bir masrafı yok. Yaptırmazlardı bizim orada. İşte biraz altın aldırırlardı filan. Ama şimdi o kadar arttı ki bu külfet. En lüksünden mobilya. En evet. lüksünden daire.
Bir de bu engel hocam. Engel teşkil ediyor evlilik için.
En lüksünden efendim ikram.
Evet.
Şimdi bir düğünü bir salonda yapmak 500 bin 1 milyona mal oluyor diyorlar.
Evet.
Şimdi böyle bir durumda eğer kişi kendi maddi durumu uygun değilse bu düğünü nasıl yapsın, nasıl evlensin?
Evet.
Ve şunu çok duydum ben. Mesela bu işte gittiğimiz yerlerde şoförler falan götürür getirir bizi. Evlenemiyor. Niye? Evlendiğim zaman hocam diyor, aldığım maaş kiraya yetmiyor. Bak bir de o sıkıntı çıktı şimdi.
Evet.
Gençler evlenemiyor. Niye? Çünkü kazancıyla ev tutamayacak.
Evet.
Ev tutamadığında o aile hayatını nerede yaşayacak bu insanlar? Yani kolaylaştırmak. Yani bir defa başkaları için masraf etme değil. Gösteriş için değil. Zorunlu olanlar alınır. Zorunlu olanlar. Zorunlu olmayanlar, ikinci derecede olanlar daha sonra alınmaya çalışılır. Yani kolaylaştırmak lazım.
Evet. Ya bir de günümüzde hocam böyle engellik teşkil eden kayınbabalar, kayınanneler de oluyor. Yani çocuğa ilk önce nasıl bir yaşantıya sahip olduğundan öte evin hazır mı, eşyaların hazır mı, araban var mı gibisinden sorular yöneltiliyor. Bu da bir
demek
büyük bir engel.
Şeyler bunlar.
Yani
zora
ya bu konuda bir
kolay yapmak, kolaylaştırmak.
Evet, kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir soru var hocam. Bir dinleyicimiz göndermişler. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında tazminat alınabilir mi?
Şimdi ölüme sebebiyet verme deriz buna.
Evet.
Bir kimse bir başkasını ölümüne hangi yollarla öldürür diyelim daha yuvarlak. Bir, kasten silahla öldürür. Bu katildir ve bunun cezası kısastır dinimizde.
Onun da öldürülmesi gerekiyor.
Şart değildir. Öldürülenin yakınları anlaşarak tazminata dönüştürebilirler. Bu bir. İki, hata ile öldürme vardır. Hata ile öldürme aslında şöyle bir silahla bile öldürme var. Ona amd diyoruz. Bir silah olmayan bir şeye öldürme var. Mesela sopayla vura vura öldürmüş adam karıtakini. Buna şibi amd denir. Yani kasıtlı öldürmeye benzeyen öldürme denir. Bu bir tık aşağısıdır. Bunda kısas uygulanmaz da bunda şey uygulanır. Tazminat uygulanır.
Öldürmeye teşebbüs gibi bir şey hocam.
Bu ayrı bir şey. Yani adam kavga ediyor, dövüşüyor. Niye? Elinde silah yok. Sopayla vuruyor ama kötü bir yerine denk geliyor, adam ölüyor.
Ha.
Bu silahla vurup öldürme gibi değil. Bu bir tık aşağısı. Sonra hataen öldürme var. Nedir o hataen öldürme? Ava silahı atıyorsun, insana değiyor. Bu hatayla öldürdüm. Bunun cezası tazminat. Ha, bir de cari mezral hata diye bir öldürme şekli var. Yani hata yerine geçen. Mesela bir kimse diyelim ki yüksekten düşüyor. Aşağıda birinin üzerine, o da ölüyor. Böyle bir öldürme şeklinden bahsedilir. Ona cari mezral hata denir. Onunku da tazminattır. Bir de sebebiyet vermedir. Ona tesebbüben öldürme denir. Ölüme sebebiyet verme. O da şöyle anlatılır. Bir kimse bir çukur kazmış, bir kuyu kazmış. Ve birisi gelip oraya düşmüş. Ve ölmüş. Bu kuyu kazan kişi ölüme sebebiyet vermiş oluyor. Bu kuyu eğer kişinin kendi bahçesinde, arsasında ise o kuyu kazana tazminat gerekmiyor. Ama umuma ait bir yolda ise, o kuyu kazmışsa ve birisi gelip oraya düşmüşse tazminat gerekiyor. Şimdi trafik kazası bunlardan hangisine girer? Bir, adam tedbirsizlikle bir arabaya veya kişiye çarpmış, öldürmüş. Tazminat öder. Ama bir de var ki adam arabasını park yerine park etmiş.
Evet.
Yani yolların kenarlarında çizgiler var. Oraya park etmiş. Arkadan biri süratle gelip o arabaya çarpmış ve öldürmüş. Ölmüş. Yani buna tazminat gerekmez. Burada suç %100 kimindir? Şeyindir. Çarpalıdır.
Çarpan kişinin.
Yani şöyle diyelim. Trafik kazalarındaki ölümün sebebi, ölüme sebep oluyorsa bir kimse, trafik kazası yaparak ötekinin ölümüne sebep oluyorsa ve kusur da o sebep olandan ise tazminat alır.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir sorumuz var hocam. İslam'a göre tesettürün kapsamı ve şekli nasıl olmalıdır?
Şekil yok.
Şekil diye bir şey yoktur.
Yok.
Tesettürde.
Yani bir tesettür üniforması yok. Bugün aşağı yukarı her ırkta, her devlette Müslümanlar var. Ve bunların hepsinin kıyafeti aynı değil. Bunun en güzel göstergesi haç mevsimi. Oraya gidiyorsun, Endonezyalılar ayrı bir kıyafet, Mısırlılar ayrı, Katarlılar ayrı, Türkler ayrı, efendim evet. Türkistanlılar ayrı, ayrı. Pakistanlılar ayrı. Eğer bir şekil olsaydı tek olurdu. O zaman kapsamı ne? Kapsamda şu önemli. Bir, giydiği tabii erkek ve kadına göre değişecek bu.
Tabii.
Avret dediğimiz, avret mahalli dediğimiz kısımlar örtülecek. Nasıl örtülecek? Oraları örten şey, bir, vücudun, tenin rengini göstermeyecek. İki, tenin şeylerini göstermeyecek, ebatlarını. O zaman ne olacak? Bir, şeffaf olmayacak. İki, dar olmayacak. Yani vücut hatlarını belli edecek şekilde dar olmayacak. Yani dışarıdan gören bir yabancı o kadının, eğer kadınsa eğer,
evet,
o kadının vücut hatlarını görmüş görmeyecek. Ama maalesef zamanımızda bu felaket.
Çok yaygın.
Bir de bu tight diye bir şey giyiyorlar insanlar.
Maalesef.
Ve hiç yani sanki tenleri boyanmış gibi,
evet,
o vaziyette. Şimdi peki bu tesettür, örtünme erkeğe göre zorunlu olan nedir? Göbek diz kapağı arası zorunlu olan. Bu demek değildir ki bu şekilde geçsinler yolda sokakta. Bir de adab diye, örf diye bir şey var. Kadın için gerekli olan el ve yüz hariç vücutun geri kalan kısmı. Peki el ve yüz açılabilir. Çünkü Peygamber Efendimizin hadisi var burada.
Evet.
Vücutun geri kalan kısmını kapatacak. Kapatan elbise nasıl olacak? Demin söyledim. Şeffaf olmayacak. İki, dar olmayacak. Vücut hatlarını belli edecek kadar dar olmayacak. Hatta şöyle bir olay var. Peygamber Efendimizin baldızı Hazreti Ayşe'nin ablası Esma var.
Hmm.
Peygamber Efendimiz onun bulunduğu bir mecliste, yerde, onun üzerinde tenini gösteren şeffaf bir elbise varmış. Ve gözünü çeviriyor.
Hmm.
Ve diyor ki bir kadın ergenlik çağına geldiği zaman şurası ve şurası hariç eliyle yüzünü gösteriyor. Vücudunun geri kalan kısımlarını
örtmesi
lazım diyor Resulullah Efendimiz. Dolayısıyla şimdi bazı insanlar farklı giyiniyorlar ülkemizde. Mesela çarşaf giyenler var. Efendim bu örtünen kesimden geniş manto giyenler var veya geniş pardösü giyenler var. Başka isimler var, ben bilmiyorum. Geniş olduktan sonra hangi sorusu olsun? Ama başı örtülü olacak, vücudun diğer kısmı örtülü olacak. Altını göstermeyecek ve rengin şey tenin şeyleri vücudun
hatlarını göstermeyecek şekilde. Teşekkür ederiz hocam. Şöyle bir sorumuz var hocam. İslam'ın müziğe bakış açısı nasıldır?
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de olsun, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde olsun, müziği yasaklayan bir kayıt görmüyoruz. Şimdi İslam insanların faaliyetlerinde, yaptıkları işlerde, her ne olursa olsun, dikkat etmeleri gereken bazı hassas konular var. Yaptığı iş ne olursa olsun, bir defa tevhid inancına aykırı olmayacak. Tek Allah inancına aykırı olmayacak. Yani Amentü'nün esaslarına aykırı olmayacak. İki, insanları kötülüğe teşvik etmeyecek. Yani bu kötülük deyince zina anlaşılabilir. Adam öldürme anlaşılabilir. İçki içme anlaşılabilir. Kötülüğe teşvik etmeyecek. Sözleri belirli bir kadının nitelemesi, vasfı şeklinde olmayacak. Belirli bilinen bir kadının anlatan türden olmayacak. Sözleri. Öbür taraftan müzik yapılacağız diye ibadetler ihmal edilmeyecek. İbadetler ihmal edilmeyecek. Yani dinin yasakladığı şeyleri içermeyecek. Dinin emrettiği şeylere mani olmayacak. Ha, böyle bir durumda müzik yapmak nedir? Şimdi bizim fakihler farklı şeyler söylemişler. Ha, Resulullah dönemine vardığımız zaman şu iki tane olay çok öne çıkıyor. Bir, kadınlar def çalıp bir bayramda oynuyorlar ve Peygamber Efendimiz buna engel olmuyor. Hatta Hazreti Ebu Bekir engel olmak istiyor. Peygamberimiz bırak eğlensinler diyor. Bu bir. İkincisi bir başka hadis. Nikahla ilgili. Alunun nikaha vele bidduf. Yani şeyle de olsa, defle de olsa nikahı ilan edin. Yani bu iki hadis, def, o zaman def çalınıyormuş ve def çalmayı yasaklamıyor, hatta serbest bırakıyor. Ha, daha sonraki gelen ulema, işte bu telli sazlar, üflemeli sazlar vesaireler çeşitleniyor. Burada farklı görüşler var. Mesela Hanefiler bu konuda biraz daha sıkı tutuyorlar, dar tutuyorlar. Mesela İmam Gazali biraz daha serbest tutuyor. Ha, şimdi genelde zamanımızda bu müzik hangi amaçla yapılıyor? Mesela şu anda dini musiki diye bir müzik çıktı.
Evet.
Tabii bu bugünün işi değil. Mesela Hazreti Mevlana'nın neyi vardı değil mi?
Hı hı.
O da müzik. Yani o neyi, nameli olarak çıkan ses de müzik. Öbür taraftan efendim bazı tarikatların zikir yaparken bender dedikleri şey var filan. Yani şu sanki günümüzde bu müzikle ilgili hüküm konusunda hangi amaçla yapılıyor ve bu amacın içinde ne var? Yani içinde dediğim işte dinin yasak ettiği şeyleri teşvik eden bir şey var mı? Dinin emrettiği şeylere engel teşkil edecek bir şey var mı? Ve bu hangi amaçla bu müzik yapılıyor? Buna göre farklı hükümler veriliyor. Mesela bizim bir mehter
evet.
müziğimiz var değil evet. mi? Yani Osmanlı'dan kalma. Sonra bakıyorsunuz bazı şey önde gelen gibi gördüğümüz insanların bazı müzikleri icra ettiklerini de görüyoruz. Yani bu işi abartmamak lazım zaten.
Tamam. Belli bir seviyede ilerletmek evet. lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu son sorumuzlu. Ağzınıza gönlünüze sağlık.
Amin sağ olun.
Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbim Berat gecesini en güzel şekilde geçirenlerden, istifade edenlerden eylesin sizleri. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.